Merhaba basketbol severler. EuroPods'un yeni bölümüyle, özel bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde bir konuğumuz var. O yüzden biz de çok heyecanlıyız. Kendisinin Aşil'in Bağları adında bir podcast hesabı var. Onu da dinlemenizi öneririz mutlaka. Baran hoş geldin.
Hoş bulduk. Benim için de ilk defa bir konuk olduğum bir podcast olacak ama ben bu podcast'i ilgiyle takip ediyorum. Sizin podcast'iniz EuroPod. Umarım yayın hayatınız çok uzun ve başarılı bir şekilde olur. Gerçekten severek takip ediyoruz sizi.
Çok teşekkür ederiz. Biz de aynısını senin için düşünüyoruz. Çok güzel bir deneyim olacak bu akşam. Buğra sen de hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba Pelin deyip klasik girişimi yapayım. Ayrıca merhaba Baran, hoş geldin diyorum ben de. Bugün umarım farklı bir özel bölüm yapacağız. Hani gündem dışı demeyeyim ama en azından hani maç değerlendirmelerine farklı konulara değineceğiz Baran'la birlikte.
Evet, kesinlikle. Baran, istersen bir kısaca kendini tanıtsan da öyle başlayalım.
Yani çok fazla ne anlatacak bir şeyim yok aslında. Ya ben Baran Akçay. Yani genel olarak hani sporla yakından ilgiliyim. Euroleague çok sevdiğim bir konu özel olarak. Yani bu konuda hani Avrupa basketbolu özelinde podcast'inize katılmayı çok istedim. Çünkü bu kadar derinlikte konuşulan başka bir podcast daha yok. Türkiye'deki podcast mecrasında. Ve bugün konumuzda dinleyenler de çok önemli bir konuyla paylaşacağız. NBA ve Euroleague arasında neden ne gibi farklar var? İşte Ergin Ataman'ın en son açıklamalarından tutun da en son işte yani Euroleague'den NBA'ye çok ciddi yetenek transferleri oluyor. Bununla alakalı acaba Euroleague NBA'in arka bahçesi olmaya doğru mu gidiyor? Bu tip konuları konuşacağız. Ben çok keyifli bir bölüm olacak bu kadar söyleyebilirim.
Evet, çok teşekkürler. Aslında akışı da vererek işimi kolaylaştırdın. Teşekkür ederim bunun için. Şimdi 30 Eylül'de sezon başlıyor. EuroLeague sezonu başlıyor. Dinleyicilerimiz bilir. Şimdi başlamadan önce bu NBA'in arka bahçesi mi olduğunu bir Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes temsilcilerimizin bir sezon başı değerlendirmesini yapalım istiyoruz. Ne bekliyoruz temsilcilerimizden bu sezon? Eksiklikleri neler, avantajları neler EuroLeague'in bu yeni sezonunda? Ne düşünürsünüz? Baran, önce sözü sana vereyim.
Ya ben önce aslında Buğra'ya vereyim sözü, ilk o anlatsın. Ben sonuçta misafirim. İlk ondan başlayalım. Sonra ben arkasından konuşmak isterim açıkçası.
Peki nasıl istersen o halde. Misafir
Teşekkür
kırılmaz.
ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ben de hep şeyi düşündüm. Önce misafire verelim sözü falan diye. Neyse, şeyi uzatmadan ben başlayayım. Zaten sezonun öncesinde de transferler üzerinden iki takımı da değerlendirmiştik. Şimdi hazırlık maçlarını gördük biraz. Türkiye Basketbol Ligi de başladı geçtiğimiz günlerde. İki takım da galibiyetle başladı lige. Fakat Anadolu Efes'in biraz zorlandığını gördük. Ligin yani yeni ekiplerinden Flash ekip defen Denizli Belediye ile oynadılar. Yanlış hatırlamıyorsam bir sayı farklı sadece kazandı Anadolu Efes. Tabii bu bir ölçü değil. Hani özellikle Euroleague sezonu için ölçü değil. Ama şöyle sezon başında Efes'in tempo tutması gerektiği aşikar. Takımın doygunluğu olabilir. Hani önümüzdeki süreçte Efes'e defekt yaratabilecek. Şimdi bunları söylemek için erken ama hani ben o rehavetin takımın üstünde bir etki yaratabileceğini düşünüyorum negatif yönde. Sezon içinde çözülmesi gerekecek defektlerden biri bu olabilir ihtimaller dahilinde. Ama tabii bunu hiç de görmeyebiliriz. Efes temposuyla, kadro kalitesiyle ve oyuncu kalitesiyle zaten ligin öne çıkan takımlarından bu tempoyu sürdürüp ligi geçen seneki gibi hani domine edecek birkaç takımdan biri de olabilir. Ama sen hani şey sorduğun için defekt yani ne olur dezavantajları takımların işte avantajları diye ben Efes'te en büyük korku bulmuyorum. Şimdi de Sertaç'ın gidişi vardı. Orada bir yerli rotasyon eksikliği oldu. Bu tabii lig için daha önemli yani yabancı sınırlaması olduğundan. Ama Sertaç ayrıca takımın da çok önemli bir ismiydi. Uyumlu da bir isimdi. Ben Petrušev'le ilgili övgülerim bu arada çok söyledim yani yaptığımız podcastlerde gerek bizimkinde gerek Sporosfer'de olsun. Ondan yana bir şüphem yok ama sonuçta yeni bir parça ve direkt takıma gelip Sertaç'ın rolünü neredeyse üstlenmek durumunda. Çünkü ona benzer başka bir uzunu yok Efes'in. Petrušev'in de Euroleague'de göstereceği performans Efes açısından çok önemli olacak. Eğer orada zayıf kalırsa Petrušev ilk sezonunda, yani tecrübesiz kalırsa daha doğrusu, oradan da bir problem yaşayabileceğini düşünüyorum Anadolu Efes'in teknik olarak. Çünkü Dunstan'ın yaşı, Tibor Pleiss'in sürekli olan sakatlıkları, eğer Petrušev de orada bir denge yakalayamazsa sezon başında, Efes potu altı için biraz zorlu günler geçebilir. Bir de şunu söyleyeceğim Anadolu Efes özelinde. Yarın Real Madrid deplasmanında başlıyorlar lige. Haftaya da içeride CSKA Moskova maçı var. Yani iki takım da zaten her zaman Euroleague'in favori ekiplerinden ama üst üste zorlu maçlarla girmek şöyle bir etki yaratabilir. Geçen sene Efes sezonun ilk yarısında özellikle kötü bir performans göstermişti aslında. Hani hem Covid nedeniyle hem formsuzluk. Ya öyle bir kırılımla girerse Efes tekrar, o da geçen seneki gibi hızlı bir toparlanmayla geri dönebilirler mi? Yoksa bu sefer hakikaten dağınık bir performans sergilerler? Göreceğiz. Ergin Ataman var başlarında ve o da takımın zaten uzun süredir bir parçası. Bu dağılmayı engelleyebilecek en önemli etmen de o. Hani Ergin Ataman'ın gerçekten performansı da çok önemli Efes üstünde. Onun takımı çünkü takım. Öyle söyleyeyim yani bir koç takımı Efes. Ergin Ataman'la birlikte bakalım yola çıkıyorlar ve umarım şampiyonluk ya da Final Four hedefleriyle bezenen sezon onlar için iyi sonuçlanır. Fenerbahçe'den bahsedeyim. Hani iki takımımız için de konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'de hazırlık maçlarını fena geçmedi. Kokoşkov'un gidişi sonrasında bir belli şüpheler vardı kafasında insanların ve camianın. Hani bunu da konuşmuştuk. Çünkü birden ayrıldı Kokoşkov NBA'den teklif alınca. Onun yerine zaten piyasada en uygun birkaç adaydan biri Saša Đorđević geldi. Đorđević yönetimindeki takım bence hazırlık maçlarını iyi geçirdi. Hazırlık temposunu da iyi geçirdi. Türkiye Ligi'nde de Darüşşafaka galibiyetiyle başladılar. Nispeten Efes'e göre daha rahat kazandı Fenerbahçe Beko. Onlar da sezona Euroleague'de iddialı konumda girmek istiyorlar. Fakat ben her zaman söylüyorum Fenerbahçe'nin bir numara eksikliği var. Oraya bir katkı henüz gelmedi transfer açısından. Böyle de başlayacaklar gibi görünüyor sezona. O biraz Fenerbahçe'yi özellikle gardların çok önemli olduğu Euroleague sezonlarında baş takımların bir altına yerleştiriyor. Ama zirvenin de çok uzağında değil. Öyle söyleyeyim yani. Hani 3-4 takımın arkasına Fenerbahçe'yi yazabilirim şampiyonluk adaylarında. Fenerbahçe'nin dezavantajlarından birisi şu olabilir. Takım neredeyse hani baştan kuruldu demeyeyim ama çok fazla ekleme yapıldı. Bu yeni kurulan takımlar ve yeni koç gelmesi her zaman bir problemdir yani şey olarak. Problem yaratabilir daha doğrusu takım üzerinde. O uyum ve toparlanma sürecini nasıl aşacak Fenerbahçe? Biraz sert bir sezon başlayınca aslında daha iyi değerlendireceğiz. Şimdi konuşuyoruz ama hani hazırlık maçları, Türkiye Ligi falan. Ama Euroleague gerçekten sert bir arena. Oradaki performanslar bize daha doğru bilgiler verecek. Fenerbahçe'nin yerli transferleri önemliydi bir de bu sene. Ya, tabii o daha çok ligi ilgilendirse de ben Türk oyuncuların biraz daha rotasyonda şans bulabileceğini düşünüyorum. Kökenli oyuncuların Fenerbahçe'de, Euroleague'de. Bu da en azından ülkemiz adına da önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Fenerbahçe ve Efes'e başarılar diliyorum. Ve sözü Baran'a bırakayım.
Teşekkürler Burak. Sen çok detaylı bir şekilde özetledin aslında her şeyi. Ya benim ekleyebileceğim en şu gibi notlar var. Efes'ten başlayayım. Efes geçen senenin şampiyonu. Hani kadrosunun hepsini özellikle kısa rotasyonunu korudu. Ama hani benim yani Fenerbahçeli olmamdan dolayı da olabilir. Bir Ergin Ataman antisempatim var diyeyim. Ya bu şu yüzden aslında kendime göre sebeplerim de var. Hani Ergin Ataman'ın oynattığı basketboldan ziyade basketbol felsefesi çok sevdiğim bir basketbol felsefesi değil diyeyim. Çünkü bir felsefesi olduğunu zaten düşünmüyorum. Ya bunda kişisel sebeplerim var. Şimdi Ergin Ataman'ın başarılı olduğu takımlara baktığımızda Beşiktaş'ta Euro Challenge kazandı. Galatasaray'da Euro Cup kazandı. Efes'te de Şimdi EuroLeague'i kazandı yeni. Ama bu takımların her birinde Ergin Ataman'ın biz bir basketbol felsefesinden öte, yani bir oyuncunun sırtına binip gittiğini görüyoruz. Bu benim fikrim. Euro Challenge'da Pops Mensalonsu vardı. İşte Hawkins'ler, keza Arroyo'lar vesaire vardı. Onlarla Euro Challenge aldı. Galatasaray'da aynı iskeleti, birebir aynı iskeleti Galatasaray'a götürdü ve Galatasaray'da Euro Cup kazandı. Şimdi Euro Lig'de de Larkin, Mitsic, işte Bobo'lar, Singleton'lar vesaire bu yapıyla, Kurnuslar, Simon'lar bu yapıyla bir yere gelmeye çalışıyor. Ama burada şöyle bir durum daha var. Şimdi bu iskelet yaşlı bir iskelet. Efes'in iskeleti ve bu iskeletin hem yaşlı olması hem de kontratlarının artık son senesindeler bu oyuncular ve bu sene belki de Efes'in Last Dance'i olarak niteliyorlar yorumcular ve otörler vesaire. Hani bu son senede artık bu yapı bir şampiyonluk daha kazanır mı kazanamaz mı artık herkes bunun hesabında. Ama rakipleri gerçekten güçlü ve herkes hani Efes'e göre bir şekilde kendi kadrosunu ayarladı. İşte yani Milano bile çok çeşitli transferler yaptı. Mesela işte en son Yunis Kazan NBA'den OGMA'ya transfer etti. Yani hani OGMA'nın tabii hani son durumu çok hani iç açıcı olmasa da en azından NBA'den gelen oyuncuların ne kadar bitik halde de olsalar bu Euroleague yelpazesi içerisinde ne kadar büyük etki ve sansasyon yarattığını görebiliyoruz. Bu benim düşüncem tabii ki. O yüzden Efes aslında geçen sene çok da farklı bir şey yapmadı. Petrušev çok genç bir oyuncu, çok gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama hani Petrušev sezonun ikinci yarısında daha beklentinin bulunduğu bir oyuncu. İlk zamanlardan Petrušev'den istenin alınmazsa eğer Efes camiası biraz onu hemen hani kaldırıp kenara bench'e şey yapmayabilir. Biraz daha sabırla Petrušev Efes için çok önemli katkılar verebilecek bir oyuncu ve geleceğe doğru doğru bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Hani zaten böyle giderse de çok yüksek ihtimalle kendisine hani NBA takımları da alacak gibi. O yüzden hani Efes bu şeyde düzen içerisinde hala en önemli takımlardan, en önemli dört takımdan bir tanesi olmayı sürdürüyor. Efes'le ilgili söyleyecek başka bir şey mi yok? Yani yazın çok fazla bir şey değişmedi kendilerinde. Fenerbahçe üzerinde ise aslında Fenerbahçe'yi yani yakından takip eden birisi olarak Fenerbahçe'nin Kokoşkov ayrılığının daha doğrusu çok büyük bir yönetimsel hatadan kaynaklandığı herkesin malumu. Çünkü Kokoşkov'un gideceğini neredeyse tüm Euroleague'deki gazetecilerinden tut istihbaratçılarına kadar herkes biliyordu ve Gerardini çok kurt bir menajer. Her şeyi bilen, network'ü inanılmaz geniş olan bir menajer. Ama bunu öngöremedi. Bir şekilde Kokoşkov'a endeksli kurmak zorunda kaldılar. Ama Kokoşkov bir anda özellikle son Sırbistan'la beraber yaşadıkları o olimpiyata gidememe faciasından sonra Kokoşkov'un kariyerinde ciddi bir düşüş ve ciddi bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. Ve Kokoşkov hani hiç etik olmayan bir şekilde bir kulübü ortada bırakmış oldu aslında. Hani Fenerbahçe sonuçta şu EuroLeague kapsamında ciddi bir kulüp ve ciddi yönetilen, ciddi doğruları olan ve futbol takımından ziyade daha bağımsız yönetilen bir kulüp. Ama bir anda ortada bırakıldı Fenerbahçe Kokoşkov'un gitmesinden sonra ve alelacele bir koç arayışına girdi. Belki Fenerbahçe Kokoşkov daha önce bırakmış olsaydı belki de şu anda Fenerbahçe'nin başında orada 3'ü görebilirdik tekrar. Hani bu imkan da vardı ama maalesef o tren kaçtı. Ve hani çok fazla seçenek de yoktu Fenerbahçe'nin elinde. Çünkü Avrupa'nın bütün koçları neredeyse elit düzeyden bahsediyorum. Koçları yeni takımlarıyla anlaşmıştı. Ve hani elimizde tabiri caizse bir tek hani Georgevic kalmıştı. Georgevic'i getirdik. Hem yani Georgevic Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna uygun bir transfer mi? Hayır değil. Çünkü Kokoşkov'un oynatmak istediği basketbolla Georgevic'inki birbirinden çok farklı iki basketbol şekli. Ve Georgevic geldiğinden beri Şeyh Mutlu Özel transferi haricinde ki o da kendi transferi değil, hiçbir transfer yapılmadı. Bundan dolayı şu anda ciddi manada bu takım Joy Division takımı değil. Bu takım Kokoşkom'un takımı. Onun doğrularına göre kuruldu ve hazırlık maçlarında Polonara süre dahi çok fazla almadı. Ki Polonara hani belki de transfer silsilesi içinde en önemli oyuncuydu bu şeyde. Polonara'nın kullanılmayışı ve hani Georgievich'in kendi basketbol düzeni içerisinde işte Pierre'den, işte Henry'den falan vesaire bunlardan faydalanıp bir iskelet kurmaya çalışıyor ama hani Euroleague özelinde yeterli mi? Bunun cevabını veremiyoruz. Hani Fenerbahçe'yi çok ben açıkçası bu şey içerisinde pek fazla bir şey ben şahsen beklemiyorum. Ben bunu hani kendi yorumum şu şekilde. Hani bu takım playoff yapar mı? Yapar. İlk 8'e girer mi? Girer. Hani bu benim için bir başarı olur mu? Olmaz. Final Four yaparsa şaşırırım. Gerçekten şaşırırım. Çünkü Final Four yapabilecek bir düzende değiller. Hani ancak hani o işte ilk 8 içerisinde böyle hani bir şey olur. Ancak o şekilde bir Final Four olur. Ama Final Four'dan da ileri gideceğini çok fazla zannetmiyorum bu takımın. Çünkü çok ciddi rakipleri var. Daha sistemli, daha planlı programlı. Hani Fenerbahçe'den bu senede çok fazla bir şey ben açıkçası beklemiyorum. Ha, tabii sezon içerisinde sakatlık olabilir. İşte arada çok önemli transferler yapılır. İşte ne bileyim Fenerbahçe'nin gururu çemresi gibi bütünüyle ligin akışını değiştirecek bir hamle yapılır. O zaman tabii başka şeyler söyleyebiliriz ama şu aşamada ilk 8 haricinde çok fazla bir beklentisi yok Fenerbahçe'nin Efes gibi. Efes'ten farklı olarak daha doğrusu. Efes daha Final Four ve şampiyonu kovalayacak gibi.
Çok teşekkür ederiz Baran bu güzel ayrıntılı açıklamaların ve yorumların için. Şimdi Buğra da belki bu söylediklerine bir şey söylemek ister. Ama bunu yeni bir sorum üzerinden de yapabilirsin diye düşünüyorum. Hazır Efes'ten de bahsettik. Fenon, Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ın NBA ile Euroleague'i çok fazla kıyasladığı, Anadolu Efes özelinde de NBA ile ilgili çok fazla açıklama yaptığını görüyoruz. Konumuzla da çok bağlantılı aslında. Mesela bu açıklamaları biraz hatırlayalım. NBA'de oynasak playoff'a kalırız dedi Ergin Ataman. NBA'in Avrupalı koçlara açık olmadığını söyledi, bunu bildiğini söyledi. Türk koçu olarak evet NBA'de bir hedefinin olduğunu, bu açıklamaların hepsi farklı farklı zamanlarda ama yardımcı bir koç olarak ancak NBA'ye gidebileceğinin farkında olduğunu söyledi. Ne kadar profesyonel olsak da duygusal bir bağ da kuruyoruz takımlarımızla ve ben Anadolu Efes'le bu bağı kurdum dedi. O yüzden yani Anadolu Efes'ten gönderilmediğim sürece aslında kalmak isterim. Ha, yarın bir gün NBA'den bir teklif gelirse değerlendirebilirim dedi. Tabii iki organizasyonun farklılıklarıyla ilgili de açıklamaları oldu. Bunları zaten biliyoruz. Farklı organizasyonlar, bütçeler farklı. Sezonun mesela geçen sene tamamlanmamasını eleştirmişti. Hani NBA'de yapıldığı gibi yapılabilirdi demişti. Çok fazla emek verdik. Bu Ergin Ataman'ın zaten çokça eleştiride bulunduğu bir konuydu. Buna en fazla karşı çıkan koç da bendim dedi. Ve en son aslında en güncel açıklaması, en dikkat çekici olanı belki, Euroleague şampiyonu ile NBA şampiyonu bir maç yapsın dedi. Böyle bir şey olursa da hodri meydan derim ben dedi. Ya bütün bu açıklamaları düşündüğümüzde yani neden sürekli bu kıyas oluyor? Ergin Ataman gerçekten hani bu açıklamaları yaparak özellikle ne demek istiyor? Ne yapmak istiyor?
Yani şöyle ben o zaman sondan başlayayım. Hani şu Euroleague şampiyonu işte NBA şampiyonu maçı o tarz şeyler zaten show business hani o kültürden gelen bir şey. Onun çok hani iyi bir şeyi bir durumu yok böyle spor üzerinden hani tartışmanın bir anlamı yok. O show maçı teklif ediyor. Oradaki Ergin Ataman'ın kurnazlığı da şu bence. Ergin Ataman kurnaz bir adam. Hani şeyi aslında Euroleague'in kendi sağlayamadığı imaja biraz Ergin Ataman destek olmak istiyor aslında. Yani öyle bir maç olursa hakikaten EuroLeague adına bence iyi olur. NBA için bir artı olacağını zannetmiyorum. NBA'nin Avrupa'da tanınmaya gibi bir ihtiyacı yok ama öyle bir maç olduğunda EuroLeague'in tanınırlığı artacağı için Ergin Ataman onu istiyor. Ya yani ikincisi yani Efes'le tabii ki bir gönül bağı oluşturması çok normal. Çünkü Ergin Ataman Efes'ten yetişmiş bir koç. Aydın Örsun yardımcılığından başlayan serüveniyle zaten uzun yıllar kulübün içinde bulunmuş bir kişi. Öyle bir bağ oluşturması da gayet normal. Şimdi başarılı da gidiyorlar sonuçta. Hani böyle hissetmesi gayet normal. Ergin Ataman'ın açıklamalarını eleştirenler de var. İşte olumlulukla karşılayanlar da var. Ben aslında ikisine de şey değilim, nötrüm yani. Biraz rolünü oynuyor gibi Ergin Ataman. Hani NBA'de olsak playoff yaparız demesi, işte biz de orada söz sahibi olabiliriz Anadolu Efes olarak demesi. Bence Euroleague şampiyonunu yani biraz olsun tabiri caizse ezdirmemeye çalışıyor. O aradaki uçurumu Ergin Ataman kendi bakışıyla, işte kendi çabasıyla bence biraz biraz doldurmak istiyor. Bu onu tabii ki boşlukta bırakıyor. Çünkü şimdi birazdan geleceğiz. Euroleague ile NBA'nin arası gitgide açıldığı için hani Ergin Ataman tırnak içinde ufak bir komik duruma düşüyor. Aslında yaptığı açıklamalarda bir hata yok ama Euroleague onun altını doldurmadığı için yani Ergin Ataman azıcık boşuna konuşmuş gibi görünüyor. Ben kendisinin ben boşuna konuştuğunu düşünmüyorum ama öyle görünüyor. Çünkü hakikaten arkasında bir dolduracak argüman yok yani. Bir Euroleague takımı NBA'ye gidip playoff yapamaz. Bir kere o şeyi kaldıramaz zaten. 81 maçı kaldıramaz artı playoffları. Sanmıyorum yani. O fizik kondisyon bir kere yani 35 yaşındaki ben Simon'u çok seviyorum ama 35-36 yaşındaki Simon'la 40 yaşındaki Dunstan'la olacak iş değil. Yani o biraz orada hani farazilik yapmasının sebebi o uçurumu kendi çabalarıyla kapatmak istemesi. Şey de tabii ki haklı. Bu arada hani sadece Türk koç değil Avrupalı koç olarak NBA'ye gitmek zor işte. Kokoşkov var yardımcı koç. David Blatt head coach olmuştu orada. Bir de Kokoşkov'un kısa bir deneyimi var. Phoenix Suns'ta ama David Blatt'i yani Avrupalı sayar mıyız? O biraz teknik nedenlerden oluyor. Aslında Amerikalı ama işte İsrail vatandaşlığı var. Basketbolunu burada geliştirdi falan diye biraz Avrupalı koç statüsüne giriyor. Ama onlar da kalıcı olamadılar. Özellikle David Blatt, LeBron James'in bayağı hedef tahtası olmuştu Cleveland döneminde. Orada doğru söylüyor. Yani NBA'den teklif gelirse ama uça uça gider Ergin Ataman. Onu da söyleyeyim hani şey yapmaz öyle Efes'te gönül bağı falan demez. Gider yani. Gitmesi de gerekir. Genel toplayacak olursam bu Efes özelinde ve Ergin Ataman özelinde iddialı açıklamalarının sebebi takımını yüceltmek ve Euroleague ile NBA arasındaki bağı biraz pardon arayı biraz daha kendi çabalarıyla kapatmak. Diğer söylemlerinde de zaten subjektif şeyler var. Hani doğru bulur insanlar bulmaz. Bir şey diyemem ama ben nötrüm yani. Söyledikleri çok yanlış değil. Ama büyük doğrular da barındırıyor diyemem. Özellikle o playoff'a girme, NBA'de başarılı olma konusunda. Maç konusu da zaten o biraz hani şölen şenlik ve şov olayı olarak yani tabir etmiş kendisi.
Şimdi çok özür dilerim. Baran'a sözü vermeden önce bir şey daha ekleyeyim. Aslında Ergin Ataman koçluğunda NBA'in çok etkili olduğunu da söylüyor bir yerde. Oyuncuları üzerinde baskı kurmadığını, kazanma baskısı kurmadığını ama kazanmaları gerektiğini hissettirdiğini söylüyor. Öyle bir açıklaması var. Kazandıklarında ne kadar kendileri içinde, yani takım içinde ne kadar iyi olacağını onları hissettiririm diyor. Daha sonra bir soru geliyor röportaj sırasında ama eskiden sizin ceza idmanları yaptırdığınız bilinirdi. Hani sert bir koç olarak tanınırdınız. Evet dedi, evet diyor ama NBA'ye gittim, Spurs'ı izledim orada ve Popovic'in takıma, oyuncularına karşı davranışları beni gerçekten çok etkiledi ve ben de koçluğumu bundan sonra değiştirdim, bakış açımı değiştirdim diyor. Bir de bunu hatırlatmak istedim. Evet Baran, şimdi söz sende.
Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim hani Ergin Ataman özelinde konuşmam gerekirse Sayın Murat Muratanoğlu'nun bir kitabı var Salondaki En Kötü Koltuk diye. Kendisi zaten çok sıklıkla belirtiyor ben Ergin Ataman'ı affetmeyeceğim şeklinde. Ergin Ataman değerlendirirken kesinlikle manipülatif bir insan olduğunu öncelikle unutmamamız gerekiyor. Ve hani Euroleague şampiyonluğundan sonra ciddi manada bu manipülasyon yeteneğini de kullandığını da söyleyebiliriz. Yani bu insan karakteriyle bir şey. Hani bir insan ne kadar başarılı olursa olsun bazı insanlar vardır hani iyidir. Bazı insanlar vardır kötü niyetli, art niyetlidir. Hani Ergin Ataman'ın nazarında şöyle yaşattığı şeyler ve hani her gittiği takımda bir şekilde bir kutuplaştırma yarattığını ben gözlemliyorum. Yani Efes Pilsen'le Fenerbahçe'nin ne gibi bir problem olabilir ki? Hani gittiğin her takımda bir kutuplaşma yaratıyorsun ve bu yarattığın kutuplaşmadan aslında biraz besleniyor gibi. Ha bu çok bana doğru gibi gelmiyor. Bu benim hani spora bakış açımla çok uyuşan ilkeler olmadığı için ben biraz da Ergin Ataman'ı tasvip etmiyorum. Bunu söylemek isterim. O Solundaki En Kötü Koltuk kitabını öneririm. Ergin Ataman'ın ve basketbol camiasındaki özellikle birçok ismin aslında göründüğü gibi insanlar olmadığını da anlamamı benim çok yardımcı oldu. Gerçekten çok derinlemesine okunup analiz edilmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Murat Matur'un anılarının. Sonuçta inanılmaz bir birikim. Diyerek parantezimi kapatayım. Açıklamaları şöyle, hani dinlediğim zaman her konuda bir fikir beyan etti. Neredeyse bir yabancı kuralı hakkında bile fikir beyan etti. Hatta futbol milli takımında neden yabancı antrenör direktörü geldi, onun hakkında bile fikir beyan etti yani. Ama hani NBA özelinde, şimdi NBA ile Euroleague basketbolu arasında hem kalite olarak hem oyuncuların seviyeleri olarak ciddi manada fark var. Bunu en iyi nasıl anlayabiliriz? Örneğin Shane Larkin NBA'de bir rotasyon oyuncusuydu. Boston Celtics'te bir rotasyon oyuncusuydu. Lige geldi, Türkiye ligini kırdı geçti. Yani hiç şey yapmadı. Aynı Shane Larkin'i bir daha Avrupa'ya taşı şey NBA'ye taşıdığımız zaman yine rotasyon oyuncusu durumuna düşecek. Şimdi ve bu NBA basketbolunun farklılığı gerek fiziksel olarak gerek mental olarak, yani çok farklı bir alan orası. Ve Avrupa ne yazık ki o seviyede bir basketbol oynanmıyor. Yavaş bir basketbol, daha basketbol temellerine dayanan bir oyun anlayışı var. Hem NBA Euroleague geçişlerini yaparken mesela bu konuda hem başarılı basketbolcu kim örnek verebilirsiniz diyebilirsiniz. Luka Doncic. Luka Doncic evet. Euroleague'de de bir stardı. NBA'ye gitti, hala bir star. Ama Luka Doncic gibi kaç tane oyuncu var? Ve Doncic her alanda ciddi bir gelişme sarf etti. Şimdi Doncic şu anda NBA'ye gittiği zaman da evet çok büyük bir kalite, çok büyük bir yıldız potansiyeli var. Ama Doncic oraya uyum sağlamak için çok ciddi bir performans gösteriyor. Bazı şeylerinde durulamıyor. Hani yetenek bakımından söylüyorum. Hani bu konuda her oyuncu Doncic değil. EuroLeague basketboluyla NBA basketbolu çok farklı ve hani birbirle kıyaslanması bile çok aslında mantıklı olmayan iki alan. Yani bundan dolayı hani Ergin Ataman'ın dediklerinde pek bir ne gerçeklik payı var. Yani ancak bir ütopyada hani bu gerçekleşebilir. Sizin yaratmış olduğunuz takım tamam. Micić, Larkin, işte Singleton, ne bileyim Kurnuslav Simon, evet bunlar değerli basketbolcular, çok iyi basketbolcular, ama yani bunların NBA'deki mesela en kötü takım kim diyebiliriz? Atıyorum mesela geçen sene tam sonucu şu an hatırlamıyorum ama hani mesela atıyorum hani vasat takım mesela Washington Wizards'ın oynadığını düşünelim. Yani bir tek şu an Bradley Beal'da oradan çıkartalım. Şeye karşı Washington Wizards'a karşı Efes'in oynadığını düşünelim. Efes paramparça ederler yani, hiç şansı olmaz Efes'in. Yani yıldız oyuncularından bağımsız bir Wizards hakkında konuşuyorum. Kaldı ki şey bile büyük olay olmuştu. Hani Euro Tour yaparken bir Euroleague takımının NBA takımının yenmesi bile çok büyük bir olay olmuştu. Ha, son zamanlarda bu makas biraz daha kapanmaya doğru gidiyor ama hala bir Euroleague takımının bir NBA takımını böyle hani gerçekten bir basketbolda o tempoya cevap vererek yenmesi ya bana çok gerçekçi durmuyor. Hele ki Ergin Ataman'ın anlattığı basketbol şekliyle hiç bana uyum sağlamıyor. Hani sizin oynatmaya çalıştığınız basketbol felsefesi zaten ne olduğu belli olmayan bir felsefe. Siz belli skor potansiyeli olan oyuncularla oyunu domine edip o şekilde bir şey kazanıyorsunuz, başarı kazanıyorsunuz. Hani ya ben mesela Obradoviç basketbolunun felsefesini anlayabiliyorum. Ne diyorum? Obradoviç basketbolunda uzun temelli oynanır basketbol. Oyun uzun üzerinden kurulur ve Ekpe Udoh'la beraber bir mesela Ekpe Udoh örneğinden bahsediyorum. Hani o tip bir uzunla bütün oyunu şekillendirebilirsiniz. Buna da en iyi örnek işte Fenerbahçe'nin o büyük şampiyonluğunu kazandığı sene olarak gösterebilirim. Ama Ettore Messina basketbolunu söyleyebilirim. Hatta Trinkieri basketbolunun bile ne olduğunu söyleyebilirim. Ama ben Ergin Ataman'ın ne bir basketbol felsefesi olduğunu ben açıkçası anlayamıyorum. Ve hani gelecek yıl yeni bir Larkin çıkartabilir mi? Yeni bir Micić çıkartabilir mi? Ya bunlar aslında Efes'in asıl ciddi manada düşünmesi gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hani öyle NBA takımları biz kafa kafaya oynar mıyız falan vesaire. Hani bu tip suni boş gündemlerle çok fazla kafa yorulmaması gerekiyor. Hani çok mantıklı ve samimi gerçekleştirme gibi gelmiyor bana.
Teşekkür ederim Baran, sana da. Valla kendimi Şampiyonlar Ligi'nde gibi hissediyorum ben de. İki çok bilgili insanın böyle farklı farklı yorumlarını duymak çok güzel. Özellikle bu Anadolu Efes'le Fenerbahçe Beko arasında hani neden bir anlaşmazlıklar, hani anlaşamadıkları ne olabilir konusunda sana katıldığımı söylemek istedim. Yani Anadolu Efes şampiyon olduğunda mesela Twitter'da gereken Fenerbahçeli taraftarlardan. Ya belki hani şöyle ben herhangi bir takım tutmuyorum, öyle addetmiyorum kendimi. Belki bu yüzden biraz daha hani tarafsız uzaktan bakabiliyorum. Ama hani Anadolu Efes kazansa da ben çok kazandı sevindik. Fenerbahçe Beko kazansa da çok sevindik. Çünkü o da bizim temsilcimiz. Hani en azından taraftarlar olarak, hakikaten basketbol severler olarak ya da taraftar demeyeyim, neden bir sorun olsun? Bu konuda özellikle sana çok katılıyorum. Bunu dillendirdiğine de çok sevindim. Şimdi o zaman Fenerbahçe Beko özelinde devam edelim. Şimdi Kokoşkov'un gidişiyle ilgili sen zaten Baran fikirlerini söyledin. Hani neden gitti, neden... Fenerbahçe Beko onu elinde tutamadı, özellikle yönetimsel nedenlerden dolayı. Bir de bir Erdemcan ayrılığı var. Yine NBA'ye gitti Erdemcan da. Şimdi Erdemcan Kokoşkov'dan daha farklı çünkü 2012 senesinden beri Fenerbahçe ile. Oldukça deneyimli ve çok da önemli bir yardımcı koç. Şimdi yardımcı koçlar biraz geride kalıyor belki ama aslında onlar da son derece önemli. Şimdi çok duygusal bir açıklama yaptı Erdemcan. Tabii duygusal olmasına şaşmamalı. Daha fazla bir bağı olduğu için Fenerbahçe Beko'yla. Özet geçerek söyleyeceğim açıklamasını. Yapabileceğim her şeyi ortaya koydum dedi bu yardımcı koç olduğum süreçte. Hiçbir zaman geri adım atmadım, korkmadım, saklanmadım. Şimdi artık yeni bir sayfa açma zamanı dedi. Ailemi, ülkemi ve Fenerbahçemi gururla temsil etme zamanı benim için dedi. Tabii kendisi bu arada uzun yıllar boyunca NBA Summer League daveti de alıyordu. Yani o NBA'den uzak bir koç, yardımcı koç değil aslında bu yönüyle. Evet, Erdemcan neden gitmeyi seçti? Hani yeni bir sayfa, evet. Hani NBA her koçun hayali mi gerçekten? Sen ne düşünüyorsun bu konuda Baran?
Öncelikle hani NBA her koçun hayali mi? Evet, yani bir nebze her koçun hayali. Çünkü her koç oranın en zirve basketbol ortamı olduğunu düşünüyor. Benim düşüncem Erdemcan'ın hani bu sene değil, bu sene belki Fenerbahçe'nin yeni kurulan Fenerbahçe Koleji takımında bir sene head coachluk yapıp o tecrübeyi de kazanıp öyle gelmesi yönünde benim görüşüm o yöndeydi. Ama hani kendisi NBA'ye gitmeyi seçti ve hani orada oradaki bağlantılarını geliştirerek belki bir head coachlukta kazanıp ülkemize bir gurur daha yaşatacak. Hani kendisinin yolu açık olsun, çok iyi niyetli bir insan öncelikle. Çok hani Türk basketboluna da gelecek dönemde gerek milli takımlar düzeyinde gerek çeşitli kulüp düzeylerinde çok fazla faydasını dokunacağına ben şahsen inanıyorum. Aslında sıra ona gelmişti. Özellikle Kokoşkov'un ayrılığından sonra çok ciddi iki okuldan geçti. Hem Obradoviç hem Kokoşkov tedrisatından geçti Erdemcan. Ama hani burada NBA'ye gitmesi çok hani yardımcı koçluğuna gittiği adam da Quinn Snyder. Hani NBA'deki en farklı basketbol oynatan adamlardan bir tanesi. Özellikle Utah'ın son zamanda oynadığı basketbolda NBA çevrelerinde oldukça beğenilen bir basketbol şekli. Utah'da geçen sene yanlış hatırlamıyorsam liderdi zaten NBA'de. Playoff'ta pek o istenen başarı yakalanamadı maalesef. Tabii hani özellikle Mehmet Okur'dan sonra da Utah'da ciddi bir hani Türk şeyi de var. Sempatisi de var o bölgede. Hani işte Mehmet Okur'un orada başarılı olması, Salt Lake City'nin Mormon ağırlıklı bir şehir olup daha beyaz kökenli, daha siyahi Afro-Amerikanların değil, daha fazla hani beyaz kökenli Amerikalıların daha fazla sevilen bir sevildiği bir ve tutulduğu bir şehir olması sebebiyle hani aslında onun için daha uygun bir şehre gitti diyebilirim. Ama hani yani Euroleague tecrübesini biraz da Erdemcan'ın kazanmasını isterdim. Bence kendisi gelecek dönemde oradan döner gibi düşünüyorum. Çünkü head coachluk görevi kolay kolay bir Avrupalıya, hele ki bir Türkiye, yani çok kolay kolay verilmiyor. Ama hani Ettore Messina gibi, ne bileyim David Blatt gibi, belki hani orada biraz taşıyıp da gelebilir ama kolay kolay öyle head coachluk deneyimi değil de tecrübeli bir yardımcı koç olarak yine biz herhalde onu Euroleague arenasında göreceğiz gibi düşünüyorum.
Teşekkür ederiz. Burak sen ne söylersin?
Yine şey diyeceğim de hani konuşmuştuk zaten Erdemcan'ın gelişini diye ama tekrar bahsedecek olursak. Ya ben şunu düşünüyorum. Benim en büyük adayım zaten Fenerbahçe olduğu için Erdemcan'dı. Kokoşkov'un ayrılığından sonra. Tabii yönetim yabancı bir koç getirmek istedi sanırım. Hani geçen seneyi biraz çöpe attıklarını düşünüyor olabilirler. Futbolda da bir başarı gelmediği için Fenerbahçe'de. Onun da bir sıkıntısını yaşıyor aslında yönetim. Ne kadar basketbol, futbol ayrı değerlendiriliyor gibi olsa da Türkiye'deyiz. Türkiye'de olunca Fenerbahçe'nin başarısızlığı her alanda hani şey göze çarpıyor. Şimdi bana sorarsan ayrıca yani geçen sene çok başarısız saymam ben Fenerbahçe. Hatta hiç saymam. Yeni bir yapılanma, Kokoşkoğlu'la playoff yapmak falan. Yani eksik olarak CSK'ya elenmek benim gözümde değil ama Türk taraftarlarının gözünde işte herkes şey olacak yani şampiyon olacak her sene. Yok Final Four oynayacak, bilmem ne olacak, bütçe düşmeyecek. Yani dolar olmuş 9 lira. Fenerbahçe'den istiyorlar ki bütçesini düşürmesin falan. Kulübün bir sürü borcu var. Hani neyse. Yani o sistemin içinde Fenerbahçe'yi başarısız saymam. Şimdi tek sıra Erdem Can'la gelmişti yani. Ben olsam Erdem Can'ı seçerdim. Ama tabii buradan konuşmak kolay. Şimdi Gerardini var, işte yönetimde Ali Koç var, Sertaç Komşuoğlu falan. Bu arada Sertaç Komşuoğlu bence başarılı bir yönetici değil bu arada. O biraz da ortamı da o geriyor bu arada. Efes, Fenerbahçe, gerginliğinde Ergin Ataman neyse biraz Sertaç Komşuoğlu da oraya yangına körükle gidenlerden bu arada. Yani orada onlar da tabii düşünmüşlerdir, taşınmışlardır. Demek ki Erdem Can'a bu teklifi sunmadılar. Ben bu kadar kulübüne bağlı bir insanın kendisine head coachluk teklifi gelse hani onu reddedip NBA'ye gideceğini düşünmüyorum. Çünkü bizde işler biraz duygusal ilerliyor hakikaten. Ama demek ki Erdem Can düşünülmedi. Şimdi ben Erdem Can'ı da dinledim zaten birkaç defa farklı yerlerde. Zaten Quinn Snyder'la daha önceden de bir hukukunun olduğu sürekli zaten Summer League'e gidip orada da yazları bulunduğu için onunla bir diyalog olduğunu, oyun yapılarının kafalarının benzediğini o sebeple de teklifi kabul etmek istedi. Ayrıca aslında böyle Türkiye'den ayrılmak istemediğini ama bir yandan da ailesiyle yeni bir macera yaşamak istediğini söyledi. Bu şey demek, bu Türkçe meali yani yeni bir macera. Bana Fenerbahçe bir teklif vermedi demek yani. Hani şunu diyor yani ben buradan ayrılmam gerekti artık. Yeni bir maceraya atılmam gerekti. Umarım bir gün dönerim diyor. Bence Erdem Can adına hani yani bir head coachluk alsa süper olurdu ama bu da hiç kötü bir gelişme değil hatta. Gidiyorsun Utah Jazz gibi kompleks bir yapıda, pardon kompleks diyorum yani düzgün bir yapıda bir rol alacaksın. Hani NBA'de birçok takım var. Tamam NBA'yi övüyoruz falan ama birçok takımın bazı yapılarında büyük problemler var. Onlardan birine gitmedi. Çok sistemli bir takıma gitti. Quinn Snyder bu arada zamanında Avrupa'da da çalışmış bir koç. CSKA Moskova'da yardımcı koçluk falan deneyimleri var kendisinin. Hani Avrupa basketbolunu biliyor, NBA'yi biliyor. Onun ikisini entegre eden isimlerden bir tanesi. Erdem Hoca da onunla anlaşıp ben yani şey iyi bir birliktelik sağlayabilir diye düşünüyorum. Umarım hakkında hayırlısı olur. Ben yani ülke dışına giden sporcularımızı gayet anlayabiliyorum. Çünkü Türkiye'de tamam işte Efes şampiyon oldu, Fenerbahçe 2017'de şampiyon oldu, basketbol gelişiyor, milli takımlar düzeyinde belli başarılar yakaladık. Ama her zaman ikinci planda bir kere basketbol, futbolun çok gerisinde. Ayrıca başarılarımız bizim sisteme tamamen oturmuyor. Yani hadi Fenerbahçe'de belli bir zamandan beri başarı var. İşte Efes mesela kaç senenin takımı? Bir zaman iyi bir sistem geliyor, sonra gidiyor bozuluyor yapı tekrar geliyor. İşte bir sene Beşiktaş sürpriz bir şampiyonluk yakalıyor, ortada yok. Pınar Karşıyaka her sene üstüne koyarak ilerliyor sözde. Yani burada küçük bir eleştiri yapayım o tarafa. Tamam görünür de güzel şampiyonluk alıyor. İşte basketbol Şampiyonlar Ligi finali oynuyor ama basketbol Şampiyonlar Ligi'nin kalitesi bariz yani ortada. Ne yani çok da yukarılarda değil. Hani buradan çıkıp yurt dışında oynamak işte Sertaç olsun mesela Barcelona istiyor. Gidecek tabii. İşte Erdem Can Utah'a gidecek. Bunlar çok normal. Kendisine başarılar diliyorum ama umarım Baran'ın da dediği gibi belli bir süre sonra orada bir head coach deneyimi yakalamazsa şayet Avrupa'ya dönüp umarım başarılı bir koçluk yapar ve ülkemizi gururlandırır. Sadece hani Türkiye'ye dönsün demiyorum. Avrupa'da herhangi bir Euroleague takımının başında kendisini ben görmeyi çok umut ediyorum. Çok beğendiğim karakterlerden ve koçlardan da bir tanesi.
Baran söylemek istediğin, yani eklemek istediğin bir şey varsa bu konuda Buğra'nın söylediklerine istinaden alayım yoksa devam edeyim bir sonraki soruyla.
Yo aslında hani Burak çok güzel özetledi. Hani benim tek diyebileceğim şey konusunda haklı. Sertaç Komşuoğlu konusunda ben de hani tahsil etmiyorum. Gerek Sertaç Komşuoğlu işte bu tip Ozan Balaban sanırım biraz daha o konulara girmedi ama hani yani taraftarlık bağlamında çok fazla bu tip açıklamaları tahsil etmiyorum. Çünkü basketbol daha niş bir alan. Daha seçkin derken hani daha bu tip çatışmalardan uzak insanların izlediği bir alan. Hani taraftarlığı yani buraya yansıtmak. İşte mesela benim aklıma şey de geldi şimdi. Ergin Ataman hani'nin Galatasaray'dı yanlış hatırlamıyorsam. Şeye çıkartmamıştı, sahaya çıkartmamıştı Obradoviç karşısında. İşte hakemlere mi kızmıştı, bir şey olmuştu vesaire. Hani yani bu tip şeylere gerek yok. Bu tip hareketlere diyeyim hani bu tip şeylere. Kendisi yani ortamı gelmeyi tercih ediyor. Ben bu tip şeyleri doğru bulmuyorum ve buraya da çok hak veriyorum yani. Bizim derken Fenerbahçe tarafında da çok ciddi bir yönde insanlara gelen insanlar var. Hani umarız bunlar yaşanmaz. Hani sadece basketbolun konuşulduğu bir sezon geçer diyorum.
Çok teşekkürler. Evet, kesinlikle katılıyorum ben de her ikinize de. Şimdi zaten esas konumuza gelmiş olduk. Bir güzel bir zemin hazırladık diye düşünüyorum. Euroleague'den NBA'ye yapılan transferlerde pek çok aslında etik olmayan şeyle karşılaşıyoruz. Yani mesela sezon ortasında aniden transferler oluyor. Yani NBA'yi alıyor oyuncuları. Oyuncular neredeyse koşulsuz şartsız diyebileceğimiz bir şekilde NBA'ye transfer olmayı kabul ediyorlar. Bunu göze alıyorlar. Avrupa bu konudan elbette rahatsız. Avrupa basketbolu elbette rahatsız. Tabii bütçe çok önemli bir faktör. Yani NBA ile Euroleague arasında. Yani neden bu durum oluyor? Hani birazcık bahsettiniz ama biraz daha detaylandırmanızı istiyorum bunu. Neden böyle bir şey yaşanıyor? Hani niye NBA tabiri caizse Euroleague'i bu şekilde baskılamaya ve onu düşürmeye çalışıyor? Ne düşünüyorsunuz? Evet, Baran, yine sözü sana vereyim ben.
NBA açıkçası hani biraz böyle nasıl desem yetenek kısıtlılığı da yaşayan bir durumda. Ve hani hem öyle hem de şu anda NBA'in top 10 oyuncusuna baktığımızda iki tane önemli oyuncu göz çarpıyor. Biri Nikola Jokic, öbürü de Luka Doncic. Ve hani Amerikan kökenli basketbolcuların da bunu en iyi Amerikan milli takımından da algılayabilirsiniz. Ciddi manada bir yetenek kısıtlamasına gittiğini de görüyoruz. Hem de bazı noktalarda EuroLeague'den bir oyuncu almak daha ucuz maliyetli olabiliyor. İşte EuroLeague'deki minimum kontrat, yani pardon EuroLeague'de sizin astronomik paralar olarak düşündüğünüz milyon dolarlar Amerika'da NBA'de minimum kontrat olarak geçtiği için çok çok rahat bir şekilde bu oyunculara verilebildiği için oyuncunun tabii kolaylıkla aklı çelinebiliyor. Mesela en son Facundo Campazzo transferi hani ciddi bir sıkıntı yaratmıştı. Hem de galiba Gabriel Dek olması lazım. Onu da transfer etti yine Oklahoma City. Ve bu iki oyuncunun gitmesiyle beraber aslında Real Madrid'in iskeleti çöktü bir anda. Özellikle Campazzo çok önemli bir parçaydı. Yani siz daha iyi değerlendirirsiniz tabii. Campazzo'nun gitmesiyle beraber burada Real Madrid'in bir çöküşe girdiğini gördük. Ve bu aslında kimsenin umurunda olmadı. Hani burada oyuncuların da biraz da karakter koyması gerektiğini düşünüyorum. NBA ne kadar şaşalı bir dünyada olsa siz oraya gittiğiniz zaman belki bir rol oyuncusu bile olamayacaksınız ve kalacaksınız. Hani mesela Mike James örneğinde de aynı şey geçerli. Şimdi Mike James mesela bu sene Monaco'da oynayacak. Ama CSKA'nın çok önemli parçasıydı. Ama CSKA'yı bırakıp gitti birkaç maçlarına Brooklyn Nets'e. Ve Brooklyn Nets'e tabii ki de tutulmadığı için geri gönderildi. Tabii bu biraz üzüyor. Hani burada MVP klasmanında çok değer bulan oyuncuların orada böyle yani sanki bir G League oyuncusu gibi birkaç maçlık kontratlarla orada süre bulmaları ciddi bir bence üzüntü kaynağı. Yani hem bu ligin kalitesini de düşürüyor hem de NBA'nin lige bakış açısını da gösteriyor. Ama çok yani dikkate alınabilecek artık bu çağda bakış açıları değil. Çünkü artık global bir dünyada yaşıyoruz. Yani EuroLeague'in ne olduğu İşte NBA'in ne olduğu da ortada ve hani şu anda NBA'nin en son MVP'si Nikola Jokic. Yani bir Sırp kökenli bir oyuncu ve adeta bastıra bastıra bir MVP oldu. Ve hani demek ki artık Avrupalıların daha fazla konuşulmaya başlanacağı bir NBA'ye doğru gidiyoruz. Hani bunu da artık NBA'nin yavaş yavaş kabul etmesi ve görmesi gerekiyor. Ve Avrupa basketbolunda özellikle bu tavır hiç doğru bir şey gibi gelmiyor bana açıkçası.
Teşekkürler Baran. Evet, Burak sen ne dersin bu konuda?
Şimdi ben biraz daha böyle Avrupa tarafından bakmak istiyorum açıkçası. Şöyle, şimdi Euroleague neden NBA karşısında tutunamıyor? Öncelikle bu zaten çok eskiden beri konuşulan bir durum. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 2005'ten sonra, yani tam tarih vermek yanlış olur ama benim hatırladığım o dönemlerden beri Euroleague'in NBA karşısında sürekli kan kaybettiğini görüyoruz. Bunun iki nedeni var temelde. Tabii birçok farklı neden daha sayabiliriz hani alt nedenler olarak ama temel iki neden var. Birincisi spordaki genel yapının değişmesi. Daha doğrusu spor kültürünün değişmesi. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda sadece basketbol özelinde değil, Avrupalıların spora bakış açılarıyla hem taraftar olsun yani hem yönetimsel olsun NBA veya Amerika ile diğer yani Amerikan organizasyonlarıyla büyük farklar görüyorduk zaten. Bunu da herkes söylüyor zaten. Hani Amerikalısına da sorsan Avrupalısına ya yani bunlarla ilgili belgeseller bile yapıldı kısa kısa. Hani Avrupalıların bakışı işte Amerikalıların bakışı. Ama burada ben şunu görüyorum. Artık süreç ilerledikçe bu teknoloji çağı, Z kuşağı işte hani bu tarz şeyler var ya artık hayatımızda. Böyle olunca, hal böyle olunca ben o makasın biraz daraldığını düşünüyorum. Zaten hani artık daha çok böyle show business ve böyle hani pahalı transferler, işte pahalı markalar, formalar, işte ışıklar, highlightlar, bilmem neler herkesin ilgisini çekiyor. Şey kalmadı yani o hani böyle bu forma için ölürüm gibi bir şey artık Avrupa'da da gitgide azalıyor. Birinci etmen bu yani hani o yüzden de basketbolcular arkalarına bakmadan NBA'yi seçiyorlar. Çünkü orada daha Baran'ın dediği gibi şaşalı bir hayat var, daha çok para var. Her şey orada yani şey olarak bireysel baktığın zaman. Burada kalmayı seçmiyor. Neden seçsin yani? Çünkü istekleri, arzuları farklı. Ama eskiden yani mesela gelip Dimitris Diamantidis'i işte Papa Lukas'ı ne bileyim Avrupa'dan yani başka Litvanyalıları o dönemin popüler oyuncuları onları hemen böyle gelip koparmak kolay olmuyordu yani. Hani alıp götürüyor. Çünkü onlar bir takıma bir aidiyet hissediyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Şey yani böyle o duygu gerçekten çok önemliydi amatör ruh. Şimdi onun tamamen gitgide azaldığını görüyoruz. Bu yüzden de NBA'ye gidişler bir kere daha şey oldu yani revaçta. İkinci mesele de aslında çok ekonomik bir boyutu var bu olayın. Hani çok fazla da lafı uzatmak istemiyorum ama Euroleague şampiyonuna yani 1 milyon eurodan fazla vermiyor diye biliyorum ben. Yani 1,5 olsun hadi. Şampiyona yani bu. Verdiği ödül bu. Takımların sezon içinde yaptıkları masraflar belki bunun 5-6 katı. Maç primleri çok düşük. İşte seyahat harcamaları yüksek. Yani bütün takımları dinleyin. Zaten şey Euroleague'i finansal konuda çok eleştiriyorlar. Kaldı ki hani biz hep Euroleague konuştuğumuz Euroleague'den gidiyoruz. Şimdi Euroleague'in altında da şeyler var. Bir Eurocup oyuncusu da çok sık rastlamasak da mesela NBA'in yolunu tutabiliyor ya da başka yani Çin Ligi'nin yolunu tutabiliyor. Ne var ki Euroleague'de ne var ki Eurocup'ta şey olsun zaten hani ve para olsun. Şimdi sen bu parayı sağlamıyorsun. Yerel ligler belki bunu hani sağlayacak ama yerel liglerin sen hem şeyini düşünüyorsun. Euroleague olarak bütün yapıyı ele geçirdiğin için hani bir de bunu böyle şeye çıkardın sezonluk gibi eski Euroleague formatından çıkarıp neredeyse bir basketbol sezonuna ligine çevirdin Euroleague'i. Bu şeyi sağlamayınca ekonomik durumu yerel liglerin de senin önünde yer alma ihtimali tamamen bitiyor. İstedikleri kadar çırpınsınlar. İşte belki ABC Ligi İspanya'nın Euroleague'den daha fazla para verir her şeye ya da sponsor sağlayabilecek ama Euroleague bunun önünü kesiyor. Gel diyor bizde oynayacaksın. Yoksa şey yapamazsın yani hani nasıl duyuracaksın adını falan ama para vermiyor. Bu şey gibi stajyer alıyorlar ya geleceksin bizde adını duyuracaksın hani ama para yok. Yani onu, ama stajyerlik hiç kalkmıyor Euroleague'de. Senelerdir işte aynı paralar dönüyor. Bartomeu sponsorlar buluyor. İşte yarısı Türk şey kalmadı yani artık böyle önemli sponsor getiremiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Bence getiremiyor yani. Euroleague'in bayağı bir parasal sorunu var. Bayağı bir bilinirlik sorunu var. Çünkü Euroleague'i sen niye izliyorsun mesela? Ben yani hani şeyi özelinde sormuyorum. Sen derken bütün dinleyicilere soruyorum. Yani böyle şeyden hoşlanan insanlar izliyor. O kült basketbol, teknik, taktik ve oradaki hırs mücadele. Yoksa hiçbir şaşası yok yani ligin. tam olarak. Hani böyle sert bir eleştiri gibi geldi aslında takip ettiğimiz bir konu ama ben şeyi seviyorum zaten. O tarz bir basketbolu seviyorum. NBA'den mesela daha da gitgide benim uzaklaşma sebeplerim de o yani kişisel olarak. Eski NBA yok. Eski NBA biraz Euroleague'e de yakın da o forma için mücadele işte her takımda birkaç yıldız etrafında diğerleri ve birbirleriyle girdikleri rekabetler işte Michael Jordan, Larry Bird işte bilmem karşılarında işte Detroit'in Bad Boys'u falan hani hep şeydi böyle parça parça bütün takımlarda yıldızlar. Hep büyük bir mücadele var. Şimdi bakıyoruz LeBron James ben diyor Lakers'a gelirim ama yani kendisine saygı duymama rağmen ama bana şu adamları getirin biz şampiyon olacağız. Yani biraz böyle bir şeye dönüştü. Onun için de aradaki fark açıldı. Yani limitler, ücretler vesaireler bunu etkiliyor. Son bir şey söyleyeceğim. Yalnız hani burada bir gitgide bir sorun teşkil edebilir yalnız Avrupalı basketbolcuların NBA'ye gidişi. Şimdi biz şey diyoruz etik olmayan şekilde NBA koparıyor gibi. Ama NBA'de şeyden rahatsız onu bildiğim için söyleyebilirim. Yüksek buyout bedelleri olmaya başladı artık Avrupa'da. Hani önceden 1-2 milyona giden oyuncular şimdi 5-6 milyonu istiyor. Yani kulüpler istiyor bunu daha doğrusu. Buyout maddeleri koyuyorlar sözleşmelerine. Yani bunu oyuncu cebinden ödüyor NBA'ye gitmek için ya da NBA takımları ödüyor ama genelde NBA takımlarına artık mal olmaya başlayacak. Çünkü oyuncuların da gözü açıldı. NBA'de bunu eleştiriyor ve o kadar yüksek bedeller ödemek istemediğini söylüyor. Aslında bu nevi bu biraz da şöyle bir şeye geliyor. İkinizin de dediği gibi Baran'la Pelin sizin ikinizin de dediği gibi NBA biraz Avrupa'yı zaten hani küçük gördüğünü buradan da belli ediyor yani 5-6 milyonları yüksek bir buyout bedeli olarak görüyor Avrupa basketbolundan oyuncu almak için. Hani ne kadar uçurum olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Hani 200 milyonluk kontratı var Doncic için 207 milyonluk ama 5 milyon buyout bedeli çok geliyor NBA'ye. Buradan da fark zaten net anlaşılıyordur.
Evet, çok teşekkürler ikinize de. Aslında daha çok ekonomik nedenlere indirgenen bir problemin ne kadar daha geniş olduğunu anlatmış oldunuz. Ya hiçbir şey zaten hayatta sadece ekonomik ya da sadece siyasi olamaz. Ben genel olarak buna inanırım. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Özellikle Burak'ın yaptığı o kültür vurgusu benim çok dikkatimi çekti. Belki Amerika ile Avrupa arasında çok eskilere dayanan o rekabetin ya da anlaşmazlığın, fikir uyuşmazlığının bile etkisi olabilir bunda. Peki o halde bu kadar derin bir sorun nasıl çözülebilir? Yani sorun olarak ya şey diyelim. Euroleague NBA karşısında nasıl bir yapılanma sergilemeli o halde? Yani bu tarz şeyler yaşamamak için, şu an yaşadığı bu sıkıntıları yaşamaması için. Yani bunu sadece NBA özelinde de sormuyorum aslında. Yani Euroleague'de yaşanan genel sıkıntılar ikiniz de değindiniz. Yapılanması nasıl olmalı? Nasıl şekillenmeli o halde? Baran, söz sende.
Ya aslında hani bu konuda çözümün elleri sunulması bence çok önemli. En azından hani biz dinleyen bir basketbol yetkilisi falan varsa en azından ne gibi fikir olduğunu düşünür. Bu konuda fikir jimnastiği yapmaya da teşvik ediyoruz. Ben öncelikle bu konuda önemli basamaklardan bir tanesinin birinci yerellik. Yani Türk basketbolu açısından konuşmak gerekirse Türkiye'deki önümüzdeki basketbol seçimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya benim adayım belli. Ben Erman Kunter'i destekliyorum. Bence Erman Kunter olmalı. Ama hani Harun Erdenay da iyi. Yani ben Hidayet'ten çok fazla bir beklentim yok açıkçası. Çünkü basketbolun geldiği nokta ortada. Hani A milli takım seviyesinde herhangi bir başarı kazanamadık. Harun Erdenay zamanında da çok bir başarılı olamadık ama hani Erman Kunter gerçekten ciddi manada hem Türk basketbolunun hem de Avrupa basketbolunun haklarını sonuna kadar savunabilecek hem Fransa'da çok ciddi bir tecrübesi olan hem de çok yani Avrupa'nın sayılı koçlarından bir tanesi Erman Kunter ve hani bana göre Türk basketbolunun çok önemli değerler ve önemli kazançlar sağlayabilecek bir tecrübesi var. Açıkçası umarım kendisi Türk Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı olur şeklinde başlayayım. Çözüm önerilerinden bir tanesi bu. Yani eğer Avrupa basketbolun hakkını koruyacak güçlü yöneticiler olursa NBA yöneticilerinin karşısında NBA yöneticileri de bir yere geri adım atacaktır. Yani ben oyuncuyu vermek istemiyorum. Yani çok ciddi işte Buran dediği gibi buyout bedelleri, çeşitli yaptırımlar, belli sınırlar, belli kotalar koyarak belki bu konuda bir veya işte atıyorum mesela EuroLeague'den NBA'ye giden oyuncu eğer sezon içerisinde gitmişse 2 sene boyunca işte atıyorum geri dönemeyecek vesaire gibisinden bazı kurallar koyulabilir. Bunun yanında ikincisi de EuroLeague işte Burak'a değin çok güzel bir nokta yapan havası. Yani çok para dönen bir yer değil. Bunu da ilk gündeme atan çok enteresan. Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonundan sonra Fikret Orman bunu gündeme atmıştı. Yani çok para kazanılmıyor vesaire diye. Gerçekten para kazanılmıyor EuroLeague'den. Yani EuroLeague şampiyonu olsanız siz bu oyuncunun maaşını zoraki ödeyebiliyorsunuz. Sürekli bir sponsor bulmanız ve sürekli bir şekilde bu kulübün maddi şeyini döndürmeniz gerekiyor. Ama spor yönetimi kavramında böyle bir şey yok. Yani bir kulübün yönetiminde siz hiçbir yerden para kazanmayıp aynı zamanda bu kulübü bir şekilde döndüremezsiniz. Böyle bir dünya yok yani. Ondan dolayı Euroleague'de hani Bartomeu tamam hani bir şekilde Euroleague'in marka değerine katkı yapmak için Turkish Airlines'la anlaştı. Ne bileyim zaten sponsorları sayıyorlar. Yani yoğurtçu, kruvasan markası. İşte bir dolu bizim markaları zaten sırasıyla görebiliyoruz. Ama hani bu EuroLeague'in marka değerini ne kadar olumlu etkiliyor, ne kadar olumsuz etkiliyor o konuda bir şey söyleyemem. Keza hani Türk sponsorların çok fazla olmasıyla beraber bizim EuroLeague'de hani paramıza rezil olduk mu derler, nasıl derler. Yani Türk Final Four'da temsilcilerimizin neler yaşadığı da hakemler bazında ortada. Genelde hani hakemler takdir haklarında kritik noktalarda işte daha büyük işte Barcelona'da ne bileyim özellikle CSKA'da falan bu tip şeylerden yana kullanıyorlar. Hani ondan dolayı da biz biraz mağdur oluyoruz. Ve hani para bazında para kazanılmıyor. Bu sponsorların verebildiği paralar da ortada. Hani her şey paranın etrafına dönüyor aslında. Eğer siz EuroLeague şampiyonunda 1 milyon euro vermeye veya dolar vermeye devam ederseniz ya bu olacak. Bundan kaçarı yok. Çünkü Avrupa basketbolu artık çok hani paranın kazanıldığı bir ortam değil. Ve sizin bir şekilde mesela FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yavaş yavaş kayıyor takımlar. Çünkü FIBA orada ciddi bir ödenek ayırdı ve ciddi bir para yatırıyor. Daha da arttıracak belki oranın cazibesini arttırmak adına. Eğer Euroleague bunları rekabet edemezse korkarım ki ilerleyen dönemde hani nasıl ki 2000'li yılların başında bir Euroleague Super League de FIBA olması, yani FIBA Euroleague çatışması oldu. Gene onu izleyeceğiz gibi. Ama bu sefer FIBA'nın eli çok daha güçlü olacaktır. Çünkü çok ciddi bir ödenek para yatırıyor. Hani yani bir bütçe ayıracaksınız. Takımlara o bütçeyi aktaracaksınız. Yerel liglerdeki yöneticilerin NBA'ye karşı sağlam durmasını destek vereceksiniz. Ancak bu şekilde çözülebileceğini düşünüyorum ben.
Çok teşekkürler Baran. Evet, Burak, sen ne dersin?
Benim birkaç ekleyeceğim bir şey var. Hani atlamıştım, ben atlamıştım muhtemelen. Şöyle, FIBA ile evet EuroLeague arasındaki ayrımdan ben de söyleyecektim. Ya bunun bir şekilde birleşmesi lazım artık. Ben şeydim, EuroLeague tarafında hep yer aldım bugüne kadar kendi adıma. Çünkü şey, seyir zevki açısından, organizasyon açısından destekliyorum. FIBA çünkü o şeyi bir türlü sağlayamamıştı. Nasıl diyeyim, dinamiği sağlayamamıştı. Hala da sağlayamadı ama EuroLeague o dinamiği yıllardır sağlıyor. EuroLeague'in dinamizmi yani o şeyi bilmesi, yapıyı Avrupa basketbolundaki. FIBA'nın da parasının olmasıyla şu buzların erimesi lazım. Ama orada da çok politik nedenler giriyor ortaya. Yani politik derken hani ülke siyasetinden bahsetmiyorum. Yani ya da Avrupa siyasetinden. Şey politikası, basketbolun içindeki politika. Yani Bartomeu'nun ya kurduğu yapıyı o zaman FIBA'ya mı devredecek? Oradan bir sürü tabiri caizse ekmek yiyen var, nemalanan var. Onlar şeyi mi kaybedecek, pozisyonlarını mı kaybedecek? O yüzden bir türlü ortaklık kurulmuyor. Aslında şuna geliyor olay. Bir kalkışma olmuştu futbol için UEFA'ya karşı Şampiyonlar Ligi özelinde. EuroLeague bunu zamanında FIBA'ya karşı yaptı ve kazandı. Hani futbolda başarısız oldu ama o yüzden de tekrar birleşme olmuyor şu dönemde. Yani o barış rüzgarları tekrar eser mi? Bakalım göreceğiz. Şuraya bağlamak istiyorum. Futboldaki o kalkışma da zaten hani Perez'in açıklamalarıyla şu gündeme gelmişti. Futbol artık zevk vermiyor Avrupa'da ve biz daha bunu show business'a nasıl dönüştürürüz? Aslında buradan da bakarsak sadece basketbol için değil, sporun Amerikanlaşması diyeyim artık gözle görülüyor yani bu nesil içerisinde ve herkes o tarafa doğru kaymak istiyor çünkü para orada. Yani bunları söyleyebilirim. Euroleague'in bunları değerlendirip biraz kendine çeki düzen vermesi artık şart yani.
Evet, çok teşekkür ederim her ikinize de. Yani bir basketbol sever olarak elbette bu sorunların en kısa zamanda çözülmesini isterim. Ama çözüm biraz daha zaman alacak, biraz daha sancılı bir süreç gibi. Değişmek her zaman zordur zaten. Hele ki bahsettiğiniz koşullarda, yani dünyanın şu an içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda daha da zor belki her şey. Yani izlediğimiz basketbolun keyfine bir helal gelmesin. Yani benim tabii ki bir izleyici olarak temennim bu. Güzel bir sezon izleyelim. Tabii biz arka planını da konuşuyoruz. Bunları da konuşmak, bilmek zorundayız. Umarım bizi dinleyen bir daha yönetimde olan bir taraf vardır ve izleyici gözünden nasıl göründüğünü görebilmiştir bu sayede. Şimdi son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım.
Ya benim son olarak diyeceğim aslında hani biz her şeyi konuştuk. Ben hani sizin podcast'inizin üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum son olarak. Ben çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Yani podcast'inizde o kadar Euroleague'i sadece Euroleague'i saf olarak değerlendiriyorsunuz ki sizin gibi bu tip değerlendirmelere çok ihtiyaç var ve olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve hani tarafsız bir gözle izlemek çok zor. İnsanlar hani Euroleague'i iki takımdan ibaret zannediyorlar. Hani sadece yani da Türkiye üzerinde Fenerbahçe ve Anadolu Efes olarak. Özellikle Ergin Ataman geçtikten sonra hani Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin diğer karşısında olan tüm takımlar Efes'i tutuyor. Fenerbahçe'de de ayrı takılıyorlar gibi. Şimdi ya bu böyle değil. Biz basketboldan keyif almak istiyoruz. Basketboldan keyif izlediğimiz basketboldan da keyif almak istiyoruz. Hani kendi yerel ligimizde zaten hiçbir şey göremiyoruz. Kendi yerel ligimiz iki tane takımdan oluşuyor. Diğer takımlar çok fazla bir şey bize vermiyorlar. Hani yarışamıyorlar daha doğrusu o seviyedeki basketbolla. Ama umarım yani yayın hayatınız çok uzun ömürlü olur. Hani çok kaliteli bir içerik üretiyorsunuz bence. Yani bekleyeceklerim bu kadar. Çok da fazla bir şey konuşmanın alemi de yok. Hani çok fazla konuyu sürüncemede bırakmanın da alemi yok. Yani çözüm önerilerinden bahsettik. Hani yürekli senelerde aynı şeyler oluyor. Hiçbir şey de değişmiyor. Sadece hani umarız Türkiye'de bazı şeyler değişir. Yani umarız hani Türkiye'deki bu önümüzdeki seçimler bence çok önemli. Özellikle Türk basketbolunun geleceği açısından. Hani birisi dinliyorsa, birisi duyuyorsa hani lütfen hani buna dayanarak oy versinler kim oy veriyorsa. Ve hani basketbolumuzun kurtulması için belki de ender fırsatlardan bir tanesi. Umarım gerek sizin yayın ömrünüz gibi Türk basketbolda çok güzel günlerde buluşur diyeyim. Yani ne diyeyim, başka bir şey söyleyemiyorum açıkçası bu kadar.
Baran, gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok çok mutlu olduk. Gururumuz okşandı gerçekten. Hele bunları senden duymak çok değerli bizim için. Yani sen de podcast'ine gerçekten hani felsefeden bahsettin ya, mesela basketbol felsefesi dedin. İşte mesela Ergin Ataman'ın felsefesini sevmiyorum derken, o felsefeyi kullanman gerçekten aslında senin hani nasıl bir bakış açın olduğu, nasıl bir spor sever olduğunu gösteriyor. O yüzden bunları senden duymak gerçekten çok kıymetli. Umarız dinleyicilerimiz de eğer seni tanımıyorlarsa bu vesileyle seni de tanımış olurlar. Yani biz dinleyicilerimize seni tanıtmış oluruz. Aşil'in Bağları podcastiyle kendisini dinleyebilirsiniz. Yeniden hatırlatayım. Buğra, sen son olarak neler söylemek istersin? Onu da alalım ve kapatalım.
Ya ben ne söyleyeyim? Aslında söylenecek her şeyi aktardınız ikiniz de. Valla federasyon seçimine ben beğenmemiştim aslında. Hiç aklıma bile gelmedi. Baran iyi hatırlattı. Ya ben biraz Türk basketbolun gidişatından hakikaten çok hiç memnun değilim. Ya bunu Harun Erdenay mı, Erman Kunter mi, Hidayet Türkoğlu mu kurtarır bilmem ama sanki biraz böyle basketbolun üzerine ya da sporun üzerine eğilmemiz gerekiyor. Sadece hep bunu söyledim akşamdan beri. Hani belki dinleyiciler diyecek of hep aynı şey, hep aynı şey. Hani sadece basketbol değil, tüm sporda biraz geriye gidiyor bizim ülke. Bunun da belli sebepleri var. Umarım bunlardan arınmış, bağımsız bir federasyon bizi ileriye taşıyacaktır. Gençlere değer veren, özellikle yani spor okullarını destekleyen, basketbol özelinde diyeyim, basketbol okullarını Anadolu'da, Türkiye'nin her yerinde antrenörlük eğitimleriyle, basketbol okullarıyla ve bu federatif yapının hani meyvelerini nasıl diyeyim vermesini sağlayacak birileri gelmesi lazım. Yani böyle madem böyle bir federatif yapı var elinde, her şeyi yapabilecek imkanım var. Bunu en sonuna kadar kullanılabilecek kimse o kazansın diyorum. Genel olarak da aynen Euroleague sezonu başlıyor. Heyecanla bekliyoruz. Bu kadar gömdük falan ama Euroleague yapısına tabii ki bizim gönlümüz her zaman oradaki rekabetten yana. Umarım yarın maçları izleyerek bu keyfe ortak oluruz. Hepiniz de ortak olursunuz. Basketbol izlemeye, dinlemeye, basketbollu olmaya devam edin diyorum herkese ve hoşça kalın diyorum kendi adıma.
Evet, çok teşekkürler o halde. İleride belki başka ortak yayınlarda yeniden buluşuruz o halde. Çünkü ben çok keyif aldım gerçekten bugünkü yayından. Umarım izleyicilerimiz de aynı şekilde keyif alır. Pardon, dinleyicilerimiz. Alışkanlık, kusura bakmayın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Thank you.